Ayrım 28.
Selim son bir kez aşağıya baktı. Kabus dolu bir gece sona eriyordu. Gözleri karısının kucağındaki masum yavruya takıldı. Kızını kurtarmıştı ama vicdanı yitirdiği alkolik kadını asla unutmayacaktı. 4. Bölüm. Selim önündeki yemek tabağını hafifçe itti. Geçirdikleri o korkunç geceden sonra yemek yiyecek hali yoktu. Gözleri karısına takıldı. Makyajsız yüzü, solgun ve asılmış çehresiyle Selma pek bitik ve yıpranmış gözüküyordu. Kızlarına kavuşmak bile neşelerini geri getirmemiş, evdeki normal hayata dönmelerini sağlamamıştı. Selma anlayış gösteriyor, ne mevzuyu açıyor ne de bir soru soruyordu. Şimdi tüm vaktini kızına ayırıyor, bir an bile yanından ayırmak istemiyordu. Selim düşünceli haliyle masadan kalktı. Çatlarcasına zonklayan başındaki ağrıyı dindirmek için iki aspirin aldı. Çalışma odasına geçti. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Düzgün, istikrarlı ve mutlu geçen hayatları bir hafta içinde cehenneme dönüşmüştü. Geleceklerinden endişe ediyordu artık. Bir ölüm kalım mücadelesi başlamıştı ve karşısındaki düşmanın hareketsiz kalacağını düşünmek safdillik olacaktı. Olayları düşündükçe beynine takılan sorular artıyordu. İnanılmaz görünen, abartılı ve mantık dışı bir yığın olaylar zinciri zihnini karıştırıyordu. Düşündükçe olaylardaki tutarsızlığı daha fazla sezinlemeye başlamıştı. Aklını en fazla kurcalayan nokta ise 1941'de özel bir kuryeyle getirilen altınların nasıl olup da Türk hükümeti reddedince yurt dışına çıkarılamadığıydı. Altınlar neden geldikleri yoldan dışarıya çıkarılamamıştı? Diplomatik ve siyasi kuryeler pekala bu işi sağlayabilirlerdi. Ayrıca harbin o yıllarında Almanya en güçlü ve kudretli devrini yaşamakta, her cephede başarılar kazanmaktaydı. MİT ajanları bu noktayı izah ederken ne hikmetse, o günkü şartlar altında altınların dışarıya çıkarılmasının mümkün olmadığını söylemişlerdi. Bu hiç de inandırıcı bir iddia değildi. Düşünceleri 50 yıl evveline kaydı. Meselenin püf noktası, Büyükelçi Franz von Papen'de toplanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın en renkli kişilerinden biriydi. Acaba gerçekten getirdiği altınları Türkiye'de tutmuş muydu? Bu çok sorumluluk isteyen bir işti. Bunun hesabını kendi hükümetine nasıl verebilirdi? Üçüncü Reich'ten bir Allah'ın kulu çıkıp da bunun hesabını sormamış mıydı? Olacak şey değildi. Ayrıca von Papen gibi deneyimli bir hariciyecinin altınları saklamak için, velev ki iyi bir dost olsa bile, bir Türk idareciye teslim etmesi aklın kabul edeceği şey değildi. Mantığa ters düşen bir yanı vardı. Von Papen niteliğindeki bir siyasinin asla yapmayacağı bir gaftı bu. O halde bütün bu olup bitenleri neyle izah edecekti? Almanların define avcısı gibi memlekete üşüşmeleri, büyük babasının esrarengiz ölümü ve eşyaları arasında çıkan o tuhaf notasyona benzeyen şifre. Ne anlama geliyordu bunlar? Bir izah bulamıyordu Selim. Von Papen, Hitler'in esas has adamıydı ama Dışişleri Bakanı Ribbentrop'la aralarının iyi olmadığı bilinirdi. Ribbentrop, her vesileyle onu Türk dostu diye suçlamış ve güttüğü politikanın Almanya'nın yüksek menfaatlerine ters düştüğünü vurgulamıştı. Yoksa külçe altın hikayesi sadece Hitler'in bilgisi altında gerçekleştirilmiş bir operasyon muydu? Harp sırasında Hitler'in kimseye danışmadan tek başına kararlar alıp uygulamaya soktuğunu muhtelif kaynaklardan okuyup işitmişti. Selim'in aklı iyice karıştı. Büyük babasının öldürüldüğü 1943 yılını hatırlamaya çalıştı. Savaşta üstünlük müttefiklere geçmiş, mihver kuvvetleri tamamen savunmaya çekilmişlerdi. Acaba o yıl gerçekten altınların Türkiye'den çıkarılması zor muydu? Selim, yarım asır önceki olayları bugün eksik bilgilerle iyi değerlendiremeyeceğini kabullenmek zorundaydı. Yuttuğu aspirinler bir işe yaramamıştı. Başındaki ağrı daha da artmıştı. Üst kattan kızının cıvıl cıvıl neşe dolu kahkahasını işitti. Kız eve döndüğünden beri ilk defa gülüyordu. İçi rahatladı. İnşallah dün gece yaşadığı korku dolu saatler körpecik beyninde izler bırakmazdı. Kızın helikopterden ne kadar korktuğunu hatırladı. Pilot deli dolu bir adamdı. Önce çılgınlar gibi küfretmiş, başına bu belayı sardığı için Banusel Hanım'a söylenip durmuştu. Ama sonra durgunlaşıp üzüntüye kapılmıştı. Kimliğini açıklamamış, bu işe para nedeniyle mi yoksa kadınla aralarındaki hissi bir rabıta için mi giriştiğini ifade eden kaçınmıştı. Yeniden yere konuncaya kadar da helikopterin kazasız belasız bu badireyi atlattığına şükredip durmuştu. Onları sabahın köründe inmeye hiç de müsait olmayan şehrin rastgele bir yerinde bırakıp uzaklaşmış ve bu hadiseyi kesin kes unutmalarını ve bir tahkikat vukuunda kendilerini hiç görmediğini ve asla tanınmadığını söyleyeceğini ihtar etmişti. Selim adama hak vermişti. Hadiseyi bulaşmak istememesi çok doğaldı. Zaten o gece yaşadıklarından sonra Selim'in de adamı zorlayacak hali yoktu. Hayatta kaldıklarına şükrediyordu. Eve döndüklerinden az sonra Albay Hayri ve ekibi somurtuk bir yüzle çıka gelmişlerdi. Ajanlar kendilerine haber vermeden bu işe kalkıştığı için Selim'e bozulmuşlardı. Ama genç adamın onların sistemlerine pek aldırış edecek hali yoktu. Kızını kurtarmıştı ve mutluydu. Yine de o gece yaşadıklarını teferruatıyla onlara anlattı. Ağrıyan şakaklarını iki eliyle sıkmaya, zonklamanın şiddetini hafifletmeye çalıştı. Bu işten uzak duracaktı. Her ne pahasına olursa olsun. Geçirdiği o korkunç geceyi bir daha asla yaşamak istemiyordu. Ama genç adam kaderin neler getirebileceğini asla hesaplayamazdı. Telefonun zili acı acı çaldı. Selim ürperdi. Sanki yeni, tatsız bir haber alacakmış gibi yüreğinin hopladığını hissetti. Artık her şeyden tedirgin oluyordu. Endişeyle almaca uzandı. Arayan Ruhsar'dı. Doktor Kenan'ın karısı. Olayların kısa sürede hızlı tempoyla gelişmesi Kenan'ı unutturmuştu genç adama. Birden cevap verip konuşamadı. Kenan hakkında edindiği bilgileri düşünecek zaman bile bulamamıştı. Sadece alo deyip kaldı. Ruhsar ısrarla Selim beni duyuyor musun diye soruyordu hattın öbür ucunda. Nihayet evet diyebildi. Kenan'ın Behzat Ağa'nın torunu olduğunu hatırlaması içinde bir burukluğun doğmasına yol açmıştı. Üç uzun yıldır tam bir komplonun içinde olduğunu öğrenmek ruhunda fırtınalar yaratıyordu. Evet Ruhsar, seni dinliyorum diyebildi. Seni görmem lazım. Bende bir emanetim var dedi kadın. Emanet mi? Nedir o? Kenan'ın sana bıraktığı bir mektup. Bugün eşyalarının arasında buldum. Zarf kapalı ve üstünde adın yazılı. Tabii açmadım ve sana haber vermeyi uygun buldum. Kadının sesi boğuk ve üzüntülü geliyordu. Selim, Kenan'ı gördüğü son geceyi hatırladı birden. Yüzündeki endişeyi, kararsızlığını ve ürkek halini düşündü. Onu en son Karl Weber'in tanıtım kokteylinde görmüştü. Sanki aradan bir asır geçmiş gibi geldi genç adama. O geceki huzursuzluğuna hiçbir anlam verememişti. Hele hele böyle bir sonucu aklının köşesinden bile geçirmemişti. Acaba Ruhsar olayların ne kadarına vakıftı? Kenan'ın karıştığı pislikleri biliyor muydu? Sıradan, iyi niyetli bir ev kadınıydı Ruhsar. Kocasının çevirdiği dolaplara karışacağına ihtimal vermedi Selim. Mektubu bana getirirsen sevinirim dedi. Kadın, yarım saat sonra oradayım diyerek telefonu kapattı. Selim mektubun son satırlarını okuyup kağıdı katlarken nazarlarını kendisini merak ve heyecanla süzen Ruhsar'a çevirdi. Bir an ne diyeceğini kestiremedi. Bu tam bir itirafnameydi. Pişmanlık ve nedametle kaleme alındığı açıkça belli oluyordu. Polisin işine yarayacak kesin delil niteliğindeydi. Karanlıkta kalmış bazı noktalar artık gün ışığına kavuşuyordu. İçini çekti Selim. Mektubun muhtevasını Ruhsar'a açıklamaktan çekindi. Ama nasıl olsa yakın bir gelecekte her şey su yüzüne çıkacak, her şey bütün çıplaklığıyla öğrenilecekti. Ruhsar'ın olup bitenleri polis veya basın yerine kendisinden öğrenmesi daha doğru olacaktı. Ruhsar oturduğu yerde huzursuzca kımıldadı. ''Sana ne yazmış?'' diye kısık kısık sordu. İçgüdüleri kötü bir habere kendisini hazırlaması gerektiğini söylüyordu. Titreyerek yanında oturduğu Selma'nın elini tuttu. ''Bunu duymaktan pek hoşlanacağını sanmıyorum.'' dedi Selim. Ruhsar'ın gözleri iri iri açıldı. ''Özel mi? Yalnız seni mi ilgilendiriyor? Bana söylemekliğinin bir mahsuru var mı?'' ''Aslına bakarsan beni ve kocanı ilgilendiriyor ama sonuç olarak üzüleceğin bir konu. Yine de benden duyman daha iyi olacak.'' Selma müdahale etti. ''Okusana kuzum, bizi daha fazla merakla bırakmanın ne alemi var?'' Selim kısa bir tereddüt geçirdi. ''Size mektubu okumamın hiçbir anlamı yok. Zaten Kenan da bu duyacaklarınızın Ruhsar tarafından öğrenilmesini asla istememişti. Ne çare ki, önünde sonunda o da öğrenecek.'' Kısaca şöyle söyleyebilirim. Kenan bir takım kanunsuz işlere girişmiş ve sonuçta boğazına kadar batağa saplanmış. Ne garip tecellidir ki bu pisliğin başlangıcı bizlerden değil, ta dedelerimizden bu yana geliyor. Ruhsar gözlerini kısıp garip garip Selim'e baktı. Söylediğinden bir anlam çıkaramamıştı. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım, dedi. Selim mektubu zarfa koyarak cebine yerleştirdi. Ruhsar, diye mırıldandı. Meselenin başlangıcı, dedelerimizin hayatta olduğu 50 yıl evveline dayanıyor. Yani yarım asırlık bir hikaye bu. Aslında bu konuda konuşmak beni de çok rahatsız ediyor. Ne çare ki, geçmişin karanlıklarında dolaşıp bazı bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarmak bana düştü. Selim bir soluk aldı. Ruhsar hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Tedirgin ve sessiz. Behzat Ağa'nın adını hiç işittin mi? Yani kayınpederinin babasını. Genç kadın başını salladı, yutkunarak. Kenan kendi ailesi hakkında hiç konuşmazdı. Bilirsin, onun babasıyla annesi, seneler evvel köylerinde oluşan bir heyelan sırasında toprak altında kalarak can vermişler. O sıralarda ilkokul öğrencisiymiş. Değil kayınpederimin babası, ben kayınpederim hakkında bile pek çok şey bilmem. Nedense geçmişi ve ailesi hakkında pek konuşmaz, bilgi vermezdi. Ne zaman bu konu açılsa hemen mevzuyu değiştirmeye çalışırdı. Doğrusu ben de pek üstelemezdim. Kenan geçmişiyle bağlarını hep koparmak isteyen yaratılışta bir insandı. Sonra uzak bir akrabasının tevasutuyla Darüşşafaka'da da eğitimine devam etmiş, kendi gayretleriyle üniversitede hem okumuş hem de dışarıda çalışarak tahsil masraflarını karşılamış. Yani bildiğim kadarıyla köyle ilişkisini çocukken kesmiş ve bir daha da oralara hiç dönmemiş. Ya akrabaları? Sana onlardan da hiç bahsetmez miydi? Galiba kendinden küçük bir kardeşi varmış ama o da heyelan sırasında ölmüş. Arnavut asıllı olduğunu söylerdi. Ta 1. Cihan Harbi sıralarında ailesi buralara göç etmiş. Ne yazık ki onun ailesi hakkında tüm bildiklerim bu kadar. Anlıyorum, diye mırıldandı Selim. Kenan'ın büyük babası, benim büyük babamın yanında senelerce çalışan bir hizmetkarmış. Kenan'ın onun torunu olduğunu ben de yeni öğrendim. Bu mektuptan az önce. Selim bu gerçekten utanıyormuş gibi bir an sustu. Ruhsar'ın yüzüne baktı. Kadının şaşkınlıktan yüzü kızarmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Hizmetkar mı? Uşak gibi mi yani? Selim evet, diye fısıldadı. Behzat Ağa'yı hayal meyal ben de hatırlarım. Saygılı, dürüst, babacan bir tipti. Beni kucağına alır, şimdi hiçbirini anımsayamadığım hikayeler anlatır, güldürürdü. Hala anlamıyorum. Ucu kocama kadar uzanan bu 50 yıllık hikaye nedir? Selim başını önüne eğdi. Artık bu konuda konuşmaktan bile usanç duymaya başlamıştı. Bir haftadır yaşadığı olaylarla sinirleri gerilmiş, ruhu kararmıştı. Büyük babalarımız bir altın işine karışmış, başka bir devlete ait külçe altınları şimdi bilmediğimiz bir yere saklamışlar. O tarihte ikisinin de inançları doğrultusunda iyi niyetle hareket ettiklerine inanıyorum. Ama yine de eylemleri bir suçtu. Sonra? 50 yıl sonra bu işi öğrenen bazı kişiler altınların peşine düştü. Onlar altınların nerede saklandığını bilmiyorlardı. Ama yılmadan aradılar ve sonunda altınları saklayan kişilerin torunlarını buldular. Aman Allah'ım, inanılır gibi değil. Bana çok saçma gözüktü. Siz bu hikayeye inanıyor musunuz? Soruyu Selim'den önce Selma cevapladı. Evet, inanıyoruz. Bilmediğin çok şeyler oldu Ruhsar. Bizi tehdit ettiler. Hatta çocuğumuzu kaçırdılar. Ruhsar'ın gözleri büyüdü. Ayşe'yi mi kaçırdılar? Neler diyorsunuz kuzum siz? Kim yaptı bu işi? Muhtar basmacı ve onunla işbirliği yapan bazı Almanlar. Kadın inanmak istemiyormuş gibi karı kocanın yüzlerine baktı. Gayet ciddiydiler. Bu bir şaka değildi. Söyleyecek bir laf bulamadı. Yaktığı sigaradan derin bir nefes çekti. Bir an düşüncelere daldı. Nihayet, "Kenan bu işe nasıl bulaşmış?" diye sordu. Selim ağır ağır, "Mektuptan anladığıma göre benden önce Kenan'ı bulmuşlar. Anladığım kadarıyla altınların gömülmesini Behzat Ağa ayarlamış. Bu nedenle de Kenan'ın altınların yerini bildiğini düşünmüşler. Ona bir tür ortaklık teklif etmişler. Kenan, ummadığı bir anda karşısına çıkan bu teklifi reddedememiş ve bir süre onlara oyalamış. Herhalde adamlar kısa zaman sonra onun hiçbir şey bilmediğini anlamışlar ama yine de Kenan işe bulaştığı için onu devre dışı bırakmak istememişler. Daha sonra benim izim tespit edilmiş fakat bu kere bana gayet ihtiyatla yaklaşmışlar. Uzun süre çalışmalarımı, işimi ve ailemi iyice araştırmışlar. Tesadüfler de onlara yardımcı olmuş. Kenan'ın doktor olması beni Gras'a kabul etmelerinden çok işlerine yaramış." Selim bir an sustu. Çok sıkılmıştı ama karşısındaki kadına biraz daha izahat vermesi gerektiğini biliyordu. Kenan'ın mektubundaki ifadeye bakılırsa, benimle arkadaşlığı ilerledikçe nedamet duymaya, oynadığı ikili oyunun vicdanını rahatsız etmeye başladığını yazıyor. İşin garibi, o ölünceye kadar söz konusu altınlar üzerinde ikimizin de hak sahibi olduğumuza inanmış. Bu husus yazdığı her satırdan, kullandığı her kelimeden belli oluyor. Ruhsarı çıkırdı, suçlu gibi önüne baktı. O seni gerçekten çok severdi, dedi. Ama şimdi kendi bile bu söylediğinin doğru olup olmadığına emin değildi. Selim duymamış gibi devam etti. Onu gördüğüm son gece, yani Carl Weber'in Graz personeline tanıtıldığı kokteylde yanıma gelip, benle çok özel bir konuda konuşmak istediğini, ama bu görüşmeyi sizlerin bile duymaması gerektiğini kulağıma fısıldamıştı. Sanırım bulaştığı bu pis işleri bana anlatmak niyetindeydi. Ne yazık ki bu görüşme olmadı ve Kenan öldü. Selma dikkatle kocasının yüzüne baktı. Selim, öldürüldü değil, öldü demişti. Kocasıyla göz göze geldi. Galiba bu gerçeği şimdilik Ruhsar'a söylemeyecekti. Hiç sesini çıkarmadı. Ruhsar merakla, "Bu mektubu sana ne zaman yazmış?" diye sordu. Tarihine bakılırsa onunla münakaşa ettiğin, Fuli isimli bir kadından şüphe ettiğin gece sabaha karşı 3'te. "Emin misin?" "Evet, mektupta saat ve tarih yazılı." Ruhsar'ın tedirginliği artıyor, olayı düşündükçe aklı karışıyordu. Gözlerini Selim'e dikti. "Tuhaf," dedi. "Sanki öleceği içine doğmuş gibi, oturup her şeyi sana yazarak itiraf etmiş. Garibinize gitmedi mi?" Karı koca bakıştılar, hiç sesleri çıkmadı. Ruhsar üzgün bir sesle, "Rahmetli, herkes gibi parayı severdi. Hırslıydı da. Ama bir takım yasa dışı işlere kalkışacak kadar ihtiraslı ve gözünü para bürümüş insan değildi. Anlayamıyorum bir türlü." "Haklısın," dedi Selim. "Karşımızdakiler insanın asla reddedemeyeceği teklifleri sunmakla çok mahirler. Bana da aynı şeyi yaptılar. İtiraf edeyim ki benim de bir an aklım karıştı, bocaladım, ne diyeceğimi şaşırdım. Allah'tan son anda aklım başıma geldi." Ruhsar yutkundu. "Şimdi ne yapacağız? Daha doğrusu benim ne yapmam gerekiyor?" "Hiçbir şey. Biraz daha bekleyeceğiz." "Neyi bekleyeceğiz?" "Karşımızdakilerin harekete geçmelerini." "Polise başvurmamız gerekmez mi?" Selim zoraki gülümsedi. "Polis bunları zaten biliyor." "Biliyor mu?" "Evet, biliyor." Ruhsar irkilir gibi oldu. "Şimdi anlıyorum," diye mırıldandı. "Kaç gündür peşimde dolaşan birileri var, hissediyorum. Önce tesadüf dedim, sonra çapkınlık için etrafımda dolaşıyorlar diye düşündüm. Demek ki onlar tamamen farklı bir nedenle peşimdeymişler." "Olabilir Ruhsar, endişelenme ama şimdilik kimseye de konuyu açma lütfen. Bana inan ve bekle." Genç kadın aklında bir husus takılmış gibi durdu. Kaşları çatıldı, başını salladı. "Hala anlayamadığım bir nokta var," dedi. Sesi çatlak ve merak dolu çıkıyordu. "Nedir o?" "Kenan'ın suçu. Bana büyük bir suç işledi, kötü ve karanlık işlere bulaştı dedin. Ama anladığım kadarıyla o sadece kendisinin de hakkı olduğuna inandığı bir servetin peşinde koşmuş. Belki ahlaki değerleri biraz zorlayabilir ama şeklen suç bunun neresinde?" Selim sinirlenmeye başlamıştı. "Anlamıyor musun Ruhsar? Altınlar Alman hükümetine aitti. Büyük babalarımız düpedüz bu altınlara el koymuşlar. Kenan da 50 yıl sonra pay almaya kalkmış. Daha ne yapacaktı ki?" Genç kadın sustu, başka soru da sormadı. Mahzun bir şekilde arkadaşların evinden ayrıldı. Selim onu selametledikten sonra odaya döner dönmez merakla sordu. "Mektupta Ruhsar'a anlatmadığın başka neler yazılıydı?" Selim dalgın bir edayla, "Kenan'ı Fulya tarlasına çağıran kişiyi artık biliyoruz," dedi. "Kimmiş?" "Otto Hahn." Selim gazetelere dikkatle baktı. Evvelki gece kandilli sırtlarındaki olaylarla ilgili tek satır yoktu. Gözlerine inanamadı. Sabaha karşı inen helikopterin gürültüsü, bahçedeki silah sesleri her yandan duyulmuş olmalıydı. Az buz tarakka değildi o. Ama gazetelere intikal eden tek satır yoktu. Yani çevredeki hiçbir vatandaş kopan gürültüleri duyup polise ve gazetelere bildirmemiş miydi? Gazeteciler burnu çabuk koku alan insanlardı. Hiç olmazsa yazılı basında olayın mahiyeti tam anlaşılmasa bile birkaç satır yazı yer almalıydı. Selim'i asıl şaşırtan Banusel Hanım'ın ölümüyle ilgili ne bir haber ne de ölüm ilanının olmamasıydı. Bir an acaba kadın ölmedi mi diye düşündü. Ama emindi. Kadıncağızın öldüğünü gözleriyle görmüştü. Otomatik silahlardan çıkıp vücuduna saplanan kurşunlardan sonra yaşaması imkansızdı. Muhtar basmacı olayı gizliyordu. Başka izahı olamazdı. Bu düşünce biraz saçma gelmeye başladı Selim'e. Ceset nasıl saklanırdı? Toplumda tanınmış bir kadındı. Cemiyet hayatının aranan, maruf bir simasıydı. Gazetelerde, sosyete dedikoduları yapan mecmualarda her zaman boy boy fotoğrafları çıkan bir insandı. Onun ortadan kayboluşunu izah etmek pek kolay bir şey değildi. Selim gazeteleri fırlatıp attı. Bu namussuz herif mutlaka kolay ve inandırıcı bir izah tarzı bulmuş olmalıydı. Dişlerini gıcırdattı. Muhtar basmacıya karşı içini tarifsiz bir kin ve husumet duygusu kaplıyordu. Bugün hayatta olmalarını Banusel Hanım'a borçluydular. O olmasaydı, köşkte geçirdikleri o kabus dolu gecenin sabahına varamayacakları gerçekti. Korkuyordu. Fakat korku asla arkasına sığınılacak bir bahane olamazdı. Medeni bir insan olarak kendisine düşen vazifeleri yapmalıydı. Şöyle veya böyle, bu işin içine iyice girip bulaşmıştı. Kaçmak, hadiselerden uzak durmaya çalışmak bir çözüm olmadığı gibi, ailesine sürülen lekeyi de asla temizlemeyecekti. Sonuna kadar direnmesi lazımdı. Ama nasıl? Bu soruya tam bir cevap ararken, çalan telefonun tiz sesiyle yeniden sıçradı. Karısından evvel davranıp almacı kaldırdı. "Alo," dedi. Telefonun öbür ucundan bir süre ses gelmedi. Birden içini sıkıntı bastı, yeni bir felaket haberi alacakmış gibi endişelendi. Telefon denen bu cihazdan nefret eder olmuştu. Konuşmaya başlayan sesi hemen tanımıştı. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. "Ben, muhtar basmacı," diye kendini tanıttı adam. Selim kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar cüretkar olamazdı. Ama o idi işte. Hiçbir şey olmamış gibi kendisini evinden arıyordu. Yutkundu. Ne diyeceğini bilemedi. Sadece, "Evet," diye mırıldandı. Sesi boğuk, kuşkulu ve korku dolu çıkmıştı. Almacı tutan elinin titremeye başladığını duyumsadı. Karşısında oturan Selma, gözleri irileşerek yanı başındaki kızına sarıldı. Kimin aradığını hemen anlamıştı. "Doktor, sizden özür dilemek istiyorum. Büyük bir hata yaptım," diyordu adam, küstah ve pervasızca. Telefonda bile sesi her zamanki gibi hafif madeni, tok ve ahenkli geliyordu. Sanki aralarında bir ölüm kalım savaşı geçmemişti. Selim'in nutku tutulmuştu. Adamın söylediklerini bile iyi anlayamıyordu. "Evet, sizden özür dilemeliyim. Gerçekten yaptığım büyük bir hataydı ve ne idüğü belirsiz birkaç Alman'a alet edildim. Beni kandırdılar ve çirkin emellerini ortak ettiler. Doktor, beni dinliyor musunuz?" Selim ne diyeceğini bilemedi. Sadece "Evet," diye fısıldayabildi. "Çok üzgünüm doktor," dedi. "Karım öldü. Buna ben sebep oldum. Yaptığım bu hata için kendimi asla affetmeyeceğim. Pek mutlu bir çift olduğumuz söylenemezdi ama Banusel benim gerçekten erişemeyeceğim kadar yüce ve nitelikli bir kadındı. Ama bu hakikati anlayabilmekliğim için onu kaybetmekliğim gerekiyormuş. Acı kadere lanet ediyorum.